Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. 11 Aralık 2019 Çarşamba günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız bugün de. Pek çok başlığı aktaracağım size. Bugün gündemin birinci maddesini ise Trump'ın azil süreciyle ilgili suçlamalara ayırdım. Ama başka pek çok gelişme var. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Washington'da Amerikan yönetimiyle Trump ve mevkidaşı Mike Pompeo'yla görüştü. Bir dizi başlık ele alındı. Normandiya zirvesi vardı. Avrupalılarla Ukrayna'daki Donbas sorununun çözümü için Vladimir Putin'in, Rusya liderinin katıldığı, onunla ilgili gelişmeler var. Yine Nobel Barış Ödülü Türkiye üzerinden Cumhurbaşkanı'nın ödülün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesi sebebiyetiyle yaptığı çıkışlarla da tartışılıyor. Uluslararası planda da tartışılıyor. Bosna'daki katliamlarla ilgili tutumu nedeniyle o var. Pek çok başlık var. Suriye'den açıklamalar var. Beşar Esad'ın dün aktarmıştım bir miktar, iki gündür aslında RAI'de yayınlanmayan röportajının tamamı yayınlanmış vaziyette. Türkiye'ye dair mesajları var. Ve Fransa, aslında birkaç gündür hafta başından beri tartışıyoruz. Çünkü Fransa'daki grevler devam ediyor. Emeklilik reform tasarısına karşı Macron yönetiminin Fransa ayakta sarı yeleklerle örgütlü sendikaların da birleştiği bir denklem söz konusu. Bugün programın ikinci yarısında Fransa'ya bakacağız. Türkiye'den Cumhurbaşkanı'nın televizyon ekranlarında Fransa'daki şiddet, polis şiddeti görüntülerini gösterdiği bir dönemden geçiyoruz. Neden bu kadar çok konuşuluyor? Gerçekten Fransa'da neler oluyor? Bir kötü örnek olma durumu var. Kim kime kötü örnek oluyor gibi soruları bugün Paris'e bağlanacağız. Programın ikinci arasında İnalco Enstitüsü'nden akademisyen Alican Taylay'a soracağız. Geçen sene de sarı yeleklerle ilgili kendisiyle bağlantılar yapmıştık. Efendim böyle özetleyebilirim. Tabii başka başlıklar da var. Size aktarmaya çalışacağım vaktim el verdiği ölçüde. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınız üzerinden dinleyebilirsiniz. Ve akşam 11-12 arasında tekrarımız var. Oradan da dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Amerika'da Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Trump hakkında azil talebini açıkladığı iki suçlamaya dayandırdılar. Görevi kötüye kullanmak ve yasamanın engellenmesi. Başkanın hesap verilebilirlikten uzaklaşmasına vurgu yapıldı. Bunun tehlike teşkil ettiği, yine kongrenin engellenmesini, soruşturmanın engellemeye çalışmakla suçlanıyor Trump yönetimi. Gelecek başkanlar için yolsuzlukla suçlanabilecek başkanlar mesela hesap vermekten kaçmasına hizmet edecek tutumlar takındığı vurgulanıyor. Trump sert tepki gösterdi. Trump'ın kampanya şefi, başkanlık seçimini demokratlar kazanamayacakları için, bir adayları olmadığı için Trump'ı engellemeye çalışıyorlar dedi. Senato'daki yargılamalarda Trump gidecek, yanıt verecek. Hakikaten 2019 sonu çok hareketli geçecek, hatta başları, 2020 başları öyle gözüküyor. Trump da saçmalık diye nitelendirdi bütün bunları. Hikayeyi hatırlayalım. Temmuz ayında Trump, Ukrayna lideri, yeni lider Zelenski ile telefonda görüşmüştü ve Ukrayna'daki oligarşik yönetimin şekillenmesinde eski başkan yardımcısı, şimdi Amerika'da demokratların adayı olan 2020 için Joe Biden'ın büyük rolü var ve oğlu Hunter Biden'ın da Ukrayna'da uzun kolları var. İşte onlarla ilgili Ukrayna Başsavcılığı'nın soruşturma yapmasını Trump talep etmişti. Dökümlerini de yayınlamıştı ama siyasi etik açısından da tabii ki Amerika'da önemli bir tartışma. Beyaz Saray dediğim gibi bu aziz soruşturmasında seçimlerde Trump'ı yenemeyecekleri için demokratlar böyle tavır alıyorlar, tepkisi göstermiş durumda. Trump'ın ekibi en son bir acayip reklam da hazırlamış. Ben de Avengers meraklısı olduğum için çok seviyorum böyle filmleri. Şimdi bilmiyorum, izleyenleriniz muhakkak anımsayacaktır. Bu Avengers filminin sonuncusu, Marvel'ın süper kahramanı, küçük karakterlerinden birisi vardır Thanos. Thanos'la ilgili bir reklam hazırlamışlar. Trump'ı Thanos'un yerine koymuşlar, yerleştirmişler. Ben kaçınılmazım demesiyle meşhur kendisi. Trump'ın savaş odası diye bir Twitter hesabı var. Oradan Trump'ın seçilmesinin kaçınılmaz olmasına bir atıf yapılmış. Yalnız biraz yanlış bir sahneyi seçmişler. Çok enteresan. Çünkü Thanos tabii burada daha tırnak içerisinde kötü karakter demek lazım herhalde. Asıl Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı Tony Stark orada iyi karakter. Bir de elini şaklatıyor böyle. Rakipleri ortadan kayboluyor. Trump'ı da ona zaten uyarlamışlar. Elini şaklatıyor. Nancy Pelosi Temsilciler Meclisi Başkanı dahil olmak üzere hepsi yok oluyor ortadan falan. Bu işlerin yaratıcıları Jim Starlin, Thanos'un yaratıcısı, o tepki göstermiş. Yani bu Tony Stark tarafından alt edildiği sahne bu. Trump'ın ekibi bu sahneyi yanlış seçmiş. Acaba Thanos'un bu romanda ne yaptığını biliyorlar mı bu cumhuriyetçiler diye soruyorlar tabii. Hollywood söz konusu olunca cumhuriyetçiler daha az bilinçli oluyorlar. Trump da Game of Thrones'un kış geliyor meşhur Winter is Coming sloganından da duvar geliyor deyip Meksika duvarının promosyonunu yapmıştı, hatırlayalım. Hollywood'dan yararlanmaya çalışıyorlar ama biraz yüzlerine gözlerine bulaştırıyor cumhuriyetçiler. Onu anımsamak lazım. Efendim, Washington'daki diğer başlık ise Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı'nın Amerika ziyaretiydi. Oval Office'te dün görüşme gerçekleşti. Akşam saatlerinde tabii saat farkı var. Beyaz Saray daha sonra açıklama yaptı. Pek çok başlık var burada tabii. En başta işte Suriye'si, Kuzey Kore'si, Çin'i, efendim Venezuela'sı. Buralardan çok somut sonuç çıkmış gözükmüyor. Beyaz Saray açıklamasında en çok dikkati çeken Rusya'nın Amerika'daki seçimlere bir müdahale girişimi konusunda uyarıldığı Sergey Lavrov'un. Çok da umurundaydı Rusya'nın diyeceğim var. Çünkü Ukrayna başka bir ülke. Trump'ın Lavrov'un yanıtında da o var. İki bağımsız ülke arasındaki mesele, Rusya ile alakası yok. Bu Ukrayna ile ilgili telefon konuşması, aziz soruşturması, 2020 seçimleri. Zaten bu konuda Rusya Gate soruşturması başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bizi karıştırmaya çalışıyorlar diye düşünüyor Ruslar. Şimdi burada tabii başka pek çok başlık var. Amerikalıların talepleri, Çin'le ticaret anlaşmasında kendilerine destek bekledikleri, efendim İran'ın nükleer dalgası diyelim, davası diyelim, orada destek bekledikleri. Pompeo açıklama yaptı. Fikir alışverişinde bulunduk. Venezuela, Suriye, Ukrayna, Yemen, Afganistan, Kuzey Kore, İran gibi dedi. Çin ve Kuzey Kore meselesinde destek istediklerini açıkça dile getirdi. Sergey Lavrov'un açıklamaları da vardı elbette. O da işte stratejik istikrarı görüştük, diyalog şart dedi Sergey Lavrov. Yani naif değiliz, uzlaşmaya varabileceğimizi düşünmek naifçe olur Amerikalılarla ama özellikle mesela silahsızlanma anlaşması, ki START anlaşmalarının süresi doluyor, START anlaşmasının 2021 Şubat'ında az bir şey kaldı. Müzakere de edemiyorlar, Trump yönetiminden çok da yanıt gelmiyor bu çağrılara. Çin'i katmak istiyorlar çünkü Amerikalılar. Bu konuda uzatmayı görüştüklerini söyledi Sergey Lavrov. İletişimin varlığı yokluğu bundan daha iyidir dedi. Yaptırımlara rağmen Rusya'ya yönelik ticaretin arttığını, 20 milyar dolardan 27 milyar dolara çıkmış, bunu söyledi. Amerikan seçimlerine Rusya'nın müdahalesiyle ilgili biz çok çağrı yaptık. Elimizdeki bütün kayıtları yayınlamayı teklif ettik ama Amerikalılar yanıt vermedi dedi. Zaten dedi, iddiaları doğrulayacak Amerika'daki iç siyasi süreçlere Rusya'nın müdahil olduğu iddialarını doğrulayacak tek delil ortaya konulamadı dedi Sergey Lavrov. Böyle açıklamalar. Bir de Kuzey Akım 2 üzerinden bir kızışma var. Onu belirtmek lazım. Çünkü Amerikalılar Kuzey Akım 2, Almanya-Rusya arasındaki boru hattı meselesi, buna Türk Akımı da son dönemde Bulgaristan'a yapılan baskılarla ekleniyor. Ondan da Ruslar şikayetçi. Yeni askeri bütçesini de dün aktarmıştım Amerikalıların size. İnanılmaz rakamlar. 738 milyar dolar. İnanılmaz. 2020 yılı mali askeri bütçe. %3.1 arttırılarak. Burada Kuzey Akım 2 de konumlanıyor. Bu projelerin gerçekleştirilmesini engellemek istiyor Amerikalılar. Lavrov bunu engelleyemeyeceklerini, Barack Obama döneminde zaten bunların başlatıldığını söyledi. Bu arada Alman Doğu Ticaret Birliği de bu boru hattı projesine karşı yaptırım uygulama planlarını Amerikalıların Avrupa Birliği'nin bağımsızlığına saldırı olarak nitelendirmiş. Bu da dikkat çekici. Almanya'da da Amerika'nın bu tutumu tepki çekiyor, onu belirtmek gerekiyor. Evet, Amerikan Senatosu bu arada Türkiye ile ilgili de yaptırım tasarısını görüşmeye başlıyor. S-400 füze savunma sistemlerinin, hava savunma sistemlerinin alımı üzerinden. Bu ötelendi şimdiye kadar biliyorsunuz. Farklı tasarılar da var. Bunlar nereye varacak göreceğiz. Ama en son Mike Pompeo Türkiye ile hala görüşmeye devam ediyoruz demişti. Trump yönetimi de bu tasarıları Senato'da engelliyor. Türkiye'ye yönelik daha doğrusu. Yaptırım kararı çıkmasını şimdiye kadar engellemiş vaziyette. Bir TBMM heyeti Amerika'yı ziyaret edecek. Amerika'nın Ankara'daki büyükelçisi David Satterfield, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkur'la görüşmeleri var, nezaket ziyareti var. Bu aktarıldı. Türkiye'den de mesajlar var. Hulusi Akar örneğin S-400'lerle ilgili vazgeçmek diye bir şey yok, bir şey söz konusu değil dedi. Problemleri yönetmek artık odaklanılan nokta burası, öyle anlaşılıyor. Tabii Amerika'da bunun karşılığı var mı onu bilmiyoruz ama aslında açıklamasının en önemli nokta şurası. Amerika diyor Hulusi Akar, bizim stratejik ortağımız, bunun bu ortaklığın ruhuna uygun hareket etmelerini beklediğimizi tekrar tekrar dile getiriyoruz. Artık bu sistemden vazgeçmek diye bir şey söz konusu değil. Bu sistem varken nasıl bir çözüm bulabiliriz, bunun üzerinde durmamız gerekiyor dedi. Bakalım hakikaten buna odaklanabilecek mi bu görüşmeler, göreceğiz. İşin içerisinde bir de Doğu Akdeniz ekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu konularda konuştu. O aynı şeyleri tekrarladı. F-35, S-400 arasında bağ yok. Hukuken, siyaseten vesaire. Yani NATO üyeliği içerisinde NATO'nun düşman gördüğü bir ülkeden silah, savunma sistemi alabileceğini söylüyor, tekrarlıyor. Türkiye Çavuşoğlu'nun ağzından. Yaptırımlarla ilgili de kongreden yaptırım kararı çıkarsa İncirlik'te, Kürecik'te orada radar sistemleri üs var biliyorsunuz. Onlar gündeme gelir dedi. Bunları Amerikalılar da yalnız değerlendiriyorlar ve hatta Yunanistan'a çekmesi, Amerika'nın bu tarz üstlenmeleri, işte kaydırması, Irak-Kürdistan bölgesine bir kısmı kaydırıldı Suriye'deki savaş vesilesiyle. Yani Amerikalılar çıkıp gider mi gitmez mi? Bu kimin işine gelir? Bu tartışmalara da bakmak lazım. Bir de Libya ekleniyor Doğu Akdeniz'le ilgili. Türkiye'de bunu hararetle savunuyor. Çavuşoğlu da onu dile getirdi. Asker gönderme seçeneğini hafta sonunda Cumhurbaşkanı dile getirmişti. İsterse Libya göndeririz demişti. Çavuşoğlu da bunu tekrarlamış. BM'nin tanıdığı meşru hükümettir demiş. Trablus'taki hükümet için onu da iki gündür konuşuyoruz aslında. Geçen hafta sonundan bu yana ne kadar meşru olduğu biraz tartışmalı tabii. Daha çok güç mücadelesi var Libya'da. Yunan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'ne bu konuda çağrıda bulunmuştu. Yaptırım uygulanması Türkiye'ye. Yunanistan'da bütün Doğu Akdeniz'i kendisine istiyor tabii. Burada bir güç mücadelesi var. Birleşmiş Milletler'e de şikayet ettiler Türkiye'yi. Mitsotakis, Yunanistan Başbakanı, Amerika'nın Atina'daki büyükelçisi Geoffrey Piatt'la görüşme gerçekleştirmiş ve onunla bu meseleyi ele almış. Mitsotakis Amerika'yı ziyaret edecek. Onun öncesinde yapılmış bir temas bu. Yani S-400, Amerika'daki yaptırımlar, Doğu Akdeniz meselesi ayağı var. Peki Libya'da ne oluyor? Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, ki Tobruk'ta da aslında uluslararası planda meşru olan ve bütün anlaşmaları imzalaması gereken hükümet meclis var Tobruk'ta. Yani Hafter'in meclisi de diyemiyoruz buna. Ona bağlı donanma, Hafter'e bağlı donanma. Bu mecliste bunlarla bağlantılı buradaki yapı ve Libya'nın topraklarının çoğunluğunu elde Hafter ve meşru meclis aslında elde tutuyor. Onun kurmay başkanı Ferec el-Mahlevi bölgeye yaklaşacak herhangi bir Türk gemisini batırma emri aldığını söylemiş Hafter'den. Enteresan. Türkiye Suriye'den sonra bir başka ülkede bir iç çatışmanın tarafı mı olacak sorusunu daha çok sormamız gerekiyor önümüzdeki dönemde. Türk rüyasını yok edeceğiz demiş. Yunanistan, Yunan televizyonu Alfa TV'ye konuşmuş kendisi. Başkent Trablus'u özgürleştireceğiz demiş. Hafter Moskova'yı da ziyaret etmişti ve Trablus'ta şeriatçı, cihatçı militanların egemen olduğunu ve ülkenin onlardan kurtarılması gerektiğini söylemişti. Uzun bir söyleşisi vardı Sputnik'te de yayınlanan. Efendim, Libya'nın devlet başkanlığı konseyi, yani bölünmüş Libya demek lazım artık çünkü Libya'da tek bir iktidar odağı yok. Trablus'taki hükümetin başkanlık konseyi üyesi seçilmiş değil bu, onu belirtmek gerekiyor. Amna Tahir ise Türkiye ile yaptıkları anlaşmayı savunmuş, sınırlarına yönelik ihlallerin bir karşılığı yanıtı olduğunu dile getirmiş kendisi. Bir de orada Kaddafi döneminde de aynı şekilde hareket etme riski vardı ama bu risk alınamadı Kaddafi döneminde. Mısır dahil pek çok ülke, o zaman Libya güçlüydü tabii. Kaddafi kim devirdi diyeceksiniz. Onu da İzmir'deki askeri üstten Kaddafi'nin devrildiği sürece desteklemekte olanlara sormak lazım herhalde. Bu konuda Rusya ile Türkiye arasında sıkıntı da çıkabilir diye görülüyor. Şimdilik öyle bir resim var. Çünkü Cumhurbaşkanı Sayın Putin'e görüşme talebim var demişti. Libya meselesi Hafter'i görüşmek istiyorum demişti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov gelecek günlerde telefon görüşmesi yapacaklarını, hazırlıkların sürdüğünü dile getirmiş. Onu da aktarayım. Evet, Paris'te Normandiya dörtlüsü zirvesi olmuştu, yapılmıştı, aktarmıştım size sonuçlarını. Uygulanabilecek mi göreceğiz kararları ama gaz indirimi, ucuz gaz vaadi var. Minsk anlaşmalarını uygulatmaya çalışıyor Rusya. Vladimir Putin katıldı bu zirveye. Avrupa Birliği tarafı bir fırsat penceresi olarak Minsk anlaşmalarının uygulanması için bir fırsat penceresi olarak gördüklerini duyurdu. Esir takası kararı şimdiye kadar en somut o herhalde. Kızılaş'ta biz yardımcı olmaya hazırız dedi. Lavrov'dan, Rusya Dışişleri Bakanı'ndan açıklama var. Ukrayna'nın yeni başkanı Zelenski'nin ülkenin güneydoğusundaki savaşı sonlandırmasını beklediklerini dile getirdi kendisi. Burada tabii basın toplantısı sırasında Vladimir Putin Almanya-Rusya ilişkilerinden biraz sıkıştırılmaya çalışılmıştı. Enteresan bir şey öğrendik burada da. Geçen Ağustos'ta bir Gürcü, Çeçen asıllı bir Gürcü vatandaşı Zelimhan Kangoşvili, bu vatandaşın Berlin'de Ağustos'ta öldürülmesi soruldu Putin'e. Putin'in verdiği yanıttan öğreniyoruz ki Moskova bombalamaları, onlarca insanın canını alan bombalamaların arkasındaki isimmiş ve Almanya kendisine sığınma tanımış. Enteresan bir biçimde. Putin biz kendisine ne olduğunu bilmiyoruz dedi. Tabii suikast iddiaları her zaman bu konuda gündeme gelen vakalar. Ama ne kadar kolay, başka bir ülkede terör saldırısı planlayabilir ve sonra Avrupa'dan sığınma alabilirsiniz. Bunun çok örnekleri var. Ben Af Örgütü'nün Suriye'de kafa kesicileri silahla yakalandıkları halde sığınma alsınlar diye uğraştıkları vakaları hatırlıyorum. Suriye'den hakikaten enteresan. St. Petersburg saldırısı bu arada 2017'de intihar bombacısı dahil 16 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Rusya'daki mahkeme baş planlayıcı Abror Azimov'a ömür boyu hapis cezası vermiş. Onu da aktaralım. Putin bu arada geri dönüşünde İnsan Hakları Konseyi toplantısına katıldı Rusya lideri ve Donbas konusunda dikkat çekici bir açıklaması var. Eğer Donbas bölgesine yönelik af yasası kabul edilmezse ve bölgenin Rusya ile sınırı, ki yani onlar da Rus bu arada, aynı dilde konuşuyorlar zaten, yıllarca Sovyetler Birliği'nde vatandaş olmuşlar aynı ülkenin, çok karmaşık bir sorun. Dışarıdan böyle genel bir biçimde egemenlik hatlarıyla da çok algılayabileceğimiz bir mesele değil. Bu konuda Putin, eğer bu sınırlar kapatılırsa Srebrenica olabilir orada da diye Avrupa'nın anlayacağı dili herhalde kullanmaya çalışıyor. Bir atıf yapmış 1995'te Bosna'daki o dehşetengiz katliam, 8 binden fazla Boşnak erkeği katletmişti Sırp milisler orada. milliyetçileri Zelenski'nin dizginleyemeyebileceğini, Ukrayna'nın biliyorsunuz Nazileri sahiplenen çok ciddi bir milliyetçi damarı da var. Naif Ukraynalıların yanında onu unutmamak lazım. Putin bu arada Beslan saldırısını bu İnsan Hakları Konseyi'nde anımsamış. Kuzey Osetya'da 2004'te ben gazetecilik yapıyordum, o dönemde de dehşete kaptırmıştı hepimizi. 3 gün süren bir rehin alma olayı, çoluk çocuk 1 Eylül günü okulun ilk açılışında basmıştı. Militanlar, cihatçı militanlar binden fazla öğrenci ve veliyi aç susuz rehin almışlardı. Sonra 3'ünde de 3 Eylül'de de baskın yapılmıştı bu ve feci bir tablo çıkmıştı. Hakikaten kötü bir yönetim de olduğunu belirtmek lazım. Orada işte Putin bunun bu trajedinin yaşamı boyunca acısını şahsi olarak çekeceğini dile getirmiş. Bir de dikkat çekici bir biçimde bir Lenin anması var. Çok iyi bir yönetmen Alexander Sokurov, Rusya'yı yeniden tasarlamak gerek deyince Vladimir Putin, biz sizi çok seviyoruz Alexander Nikolayevich demiş ama bir ülkeyi yeniden tasarlamak mümkün müdür demiş. Sokurov da tabii mümkün deyince, bizim yakın tarihimizde böyle bir insan var, Sayın Ulyanov, ihtiyar denir, Lenin denir, başka kod isimleri de vardır, o tasarladı ama biz şimdi Butovsk poligonunda ne yapacağımızı, o da toprakta kimlerin yattığını insanlar unutmasınlar diye nasıl bir işe girişeceğimizi bilemiyoruz. Bunu tasarlamışlar demiş. Orada Kruşçov dönemine kadar pek çok insanın kurşuna dizildiği söyleniyor. Buna atıf yapmış ve 1000 yılda meydana gelen Rus devletinin altına mayın döşeyip devlet yapısını tasarladığı ifadeleri var. Herhalde bu da tartışma yaratacak ifadeler ama dikkat çekici hususlar, tartışmalar bunlar. Efendim bu Serebrenica dedik, Peter Handke Nobel Edebiyat Ödülünü teslim aldı. Eylül'de açıklanmıştı. Stockholm Konser Evi'nde İsveç Kraliyet ailesi üyelerinde katılımıyla tören düzenlendi. Tabii Handke'nin daha önce NATO bombardımanı, Yugoslavya'yı parçalamaya götüren süreç, etnik ve mezhebi, aslında Güney Slavları ülkesi demek Yugoslavya. Oradaki etnik mezhebi çatışmayı, etnik çatışma da yok aslında, mezhebi çatışmayı kışkırtanlar var. Kardeşi kardeşe katlettiren bir süreç var. Tabii onu anmadan Yugoslavya'yı algılamak mümkün değil. Savaş çıkınca biri silah alınca karşıdaki de kendini korumak için öldürebiliyor diğerlerini. Tabii ki savaşın kuralları olmalı. Yugoslavya'da bu hiçe sayıldı ve gerçekten Boşnakların asıl kurban haline getirildiği dehşetengiz bir süreç Avrupa'nın göbeğinde yaşandı. Şimdi burada Handke'nin o dönemde tabii ki çok kusurlu açıklamaları olduğunu teslim etmek lazım ama NATO saldırısına ve Batı'nın mezhep temelli bölünmeciliği kışkırtan tutumuna karşı tavır koyduğu için Handke biraz da Sırpları mazur göstermeye çalıştığı için, Sırpların en azından milliyetçi Sırpların, militan Sırpların tutumlarını, sivil Sırplar da var elbette, unutmamak lazım. Bu yüzden de çok tartışma yaratıyor. Nobel Komitesi ikiye bölündü. İki üye üyelikten istifa etti. İşte İsveçli gazeteci en son 1998'de aldığı ödüllü iade etme kararı aldı. Cumhurbaşkanının tepkileri vardı. Cani'yi savunan bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi utanç verici. Tabii Cumhurbaşkanı sadece Müslümanlar katledilince daha çok ses çıkartmasıyla tanınan bir isim dünyada. Oradan tutarak açıklamalar yaptı. Nobel'in ideolojik bir kurum olduğunu söyledi. Bir de siz alır mısınız diye sordular. Gençlerle toplantısı sırasında yapıyor bu açıklamayı. Ağız Kötükleri'nin anma programı, pardon, nerede konuşmuş bakayım, Bilkent'te Dünya İnsan Hakları Günü, böyle bir insan hakları günü var. Siz almaz mısınız Nobel diye sormuşlar, almam demiş. O çok tartışıldı Türkiye kamuoyunda. Bugün de açıklamaları var. Nobel'in ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu verdiğiniz ödül bir Aziz Sancar hocamıza. Ha, Cumhurbaşkanı bir de terörist dedi. Kime dedi anlayamadık. Çünkü konuşmasının devamında Aziz Sancar'ı andığı için bir şekilde Orhan Pamuk'a denilmiş gibi herkes algıladı. Fakat Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, hayır, Orhan Pamuk'a yönelik değil bu teröriste ödül vermişler ifadesi gibi bir açıklama, düzeltme geçti. Fakat çok acayip, ben çok anlamadım. Cumhurbaşkanı açıkça 2006'da ödül aldığında da Orhan Pamuk'u tebrik etmişti. Dolayısıyla çok çelişkili bir durum çıkıyor ortaya. Gerçek düşünce nedir bilemiyoruz. Efendim bu tartışmalar varken Uluslararası Adalet Divanı'nda Myanmar, Birmanya'ya yönelik soykırım davası görüşülüyor. Nobel Barış Ödüllü Aung San Suu Kyi, kadın lider aslında, Myanmar dediğimiz ülke çok etnili yapıda ve orada da çok ciddi etnik çatışmalar var. Rakhine eyaletinde Müslümanlar Rohingyalı Müslümanlarla ilgili sürgünler, çok ciddi katliam iddiaları var. Ama bunların soykırım anlamına gelemeyeceğini söylemiş, savunmuş Aung San Suu Kyi. Buradaki sorunun çok karmaşık olduğunu ve İslamcı silahlı yerel grupların aslında onların da insanları katlettiğini iddia etmiş. Ordunun katliamcıları cezalandırdığını, bunun bir soykırım davasının unsuru olamayacağını, uluslararası eyleme geçilirse daha beter çatışmalar çıkacağını söyleyerek kendilerini savunmaya çalışmış. Vaktim çok azaldı. Suriye konulu garantörler toplantısı Nur Sultan'da başladı. Ortak açıklamalar var. Türkiye, Rusya, İran'dan petrol gelirlerine, özellikle Amerika'nın el koymalarından rahatsız olduğunu dile getiriyoruz. Diğer yandan da Sergey Lavrov'dan, dün Lavrentiev'den de Putin'in temsilcisi, Suriye özel temsilcisinden de ikazlar vardı Türkiye'ye yönelik. İdlib'de silahlı grupların provokasyonlarını önlemeye yönelik Türkiye'nin çalışma yapması gerektiğini dile getirmişti. Sergey Lavrov, Türkiye'nin muhaliflerle teröristleri ayırt edemediğini söyledi. Çok dikkat çekici, İdlib'in terör yuvası, El-Kaideciler var ve bir Şeriatistan kurulmuş durumda İdlib'de. Tabii ki uzun zamandır biliyoruz. Ayrıca zaten bu işlerin el nusranın arkasında da Amerikalıların olduğunu Rusya uzun süredir dile getiriyor. Şimdi Şubat'ta zirve düzenleniyor Avrupa kanadıyla. Ama Rusya'ya da davet gelmemiş. Lavrentiev bunu da eleştirmiş. Rusya'nın katılımı olmadan İstanbul'daki Suriye zirvesinin bir verimi olmaz demiş. Evet, süremi doldurdum. Ali Can Taylı'ya birazdan bağlanacağız. Birkaç başlığım daha vardı ama onları ihmal edebiliyorum şu anda. Efendim, bir John Lennon'dan Working Class Hero'yu dinleyelim. Az sonra Ali Can Taylı ile konuşacağız. Fransa'ya bakacağız. Kötü örneklere bakacağız. Birlikte bizden ayrılmayın. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is
something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yerim Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda İnalco Enstitüsü'nden akademisyen Alican Tayla var. Paris'e bağlanıyoruz. Hoş geldin yayınımıza Alican.
Hoş bulduk, merhabalar.
En son geçen sene sarı yelekler vakasını konuşmuştuk seninle. Hakikaten dünyada çok büyük tartışmalar yaratmıştı Fransa'da olup bitenler. O gün bugün de hiçbir şey bitmedi aslında. İş tabii ki sarı yeleklerden çıkıp belki biraz Macron hükümetinin politikalarının diğer sonuçlarına kadar uzandı. Fransızlar Fransa grevlerle de sarsılıyor. Geçen hafta Perşembe başladı. Bir emeklilik yasası tartışması etrafında dönüyor gördüğüm kadarıyla. Ama çok geniş kapsamlı sendikalar, öğretmenler, efendim doktorlar, kamu çalışanları hepsi dahil oldular bu işe. Ve tabii sarı yeleklerde bu aslında örgütlü demek lazım. İşçi sınıfının örgütlü eylemliğine de eklemlenmiş gözüküyor. Sokaklarda yine bir şiddet var. Yine bir şeyler oluyor. Çok tartışılıyor. Türkiye'de de çok atıf yapılıyor. Çok tartışılıyor. Oraya geleceğim ama önce ne oluyor Fransa'da? Yani geçen sene sarı yelekleri konuşuyorduk. Daha başka biçim değiştiren bir durum mu var? Yoksa bir şekilde hani orta sınıfın eylemliği diye bakılıyordu sarı yeleklere. Şimdi bu cephenin genişlediği bir durum mu söz konusu? Emeklilik reformuna niye tepki duyuyorlar? Niçin yine Fransa sokak bu kadar hareketlendi?
Öncelikle değişen bir şey aslında yok sarı yelekliler olaylarının patlamasından bu yana. İlerleyen, gelişen ve yaygınlaşan bir şeyler var. Bunlar bir kere Macron cephesinden bakarsak, Macron iktidara geldiğinde herkes liberal reformlar yapmak niyetinde olduğunu biliyordu. Ve tekrar hatırlatmakta fayda var. Macron Fransa'da çok az rastlanan bir şekilde ikinci turda aşırı sağ parti lideri Le Pen'e karşı geldi ve aslında hakikaten kendisini ve kendi programını destekleyen oyların çok az bir kısmını alarak aslında iktidara geldi. Yani Macron'un programını beğendiği için daha ilk turdan itibaren ona oy veren insanların sayısı hele %30'a varan oy kullanmama oranını düşünürsek %15 civarı bir rakam. Ve böyle bir rakamla aslında böyle bir hakiki oran rakamıyla iktidara gelip bu kadar belli başlı ve Fransa'nın bütün sosyal devlet geleneğini aslında tehdit eden bu kadar belli başlı reformlar yapınca herhalde Fransa gibi haklarını arama geleneğinin yine de kuvvetli olduğu bir ülkede tepkiyle karşılaşacağını biliyorduk. Hiçbirimizin bilmediği aslında ben de dahil ve beklemediğimiz şey ise bütün bu tepkilere karşı iktidarın ve devlet mekanizmasının nasıl bir şiddete başvuracağı ve nasıl bir baskıya başvuracağıydı. Onu da zaten görüyoruz. Yani şiddet olayları derken Türkiye'de de ne kadar görüntüler yansıyor bilmiyorum. Biliyorum herkes farkında. Fakat şiddet olaylarının büyük çoğunluğunu polis yapıyor Fransa'da. Tabii ki bütün dünya çapındaki gösterilerde olduğu gibi sağda sola camı kırılan dükkanlar, üzerine yazı yazılan heykeller vesaire oluyor. Fakat sarı yelekler hareketinin başlangıcından beri 20'nin üzerindeki kişi Fransa'da gözünü kaybetti. Kolunu kaybedenler, bacağını kaybedenler, suratına göz yaşartıcı el bombası gelen insanlar. Böyle görüntüler Fransa'da hiç alışık olmadığımız ve dediğim gibi 3 yıl önce birine sorsanız hangi uzman olursa olsun kimsenin tahmin edemeyeceği görüntülerdi. Böyle olunca da bizim de Türkiye'den de iyi bildiğimiz gibi tepki verilen tepki ne kadar şiddetle bastırılırsa aslında tepki de o kadar büyüyor. Çığ gibi büyüyor. Emeklilik reformu yasasına gelirsek, projesine gelirsek bütün her yerde olduğu gibi emeklilik yasası sosyal devlet mekanizmasının temel taşlarından bir tanesi. Fransa'da bildiğimiz gibi Avrupa'daki sosyal devlet düzenlerinin en sağlamlarından biri var ve bunlar yüzlerce yıllık mücadelelerle hak edilmiş, kazanılmış düzenlemeler. Dolayısıyla demin dinliyordum canlı yayında Başbakan bütün bu tepkilere karşı konuşmasını yaptı. En ufak bir taviz vermedi, onu da söyleyeyim. Onun da söylemek zorunda kaldığı gibi Fransa'da şu an Avrupa'nın belki de en iyi ve en sağlam emeklilik düzeni var. Emeklilik yasası düzeni var. Fransa'da şu an dünya çapında yaşlılar arasında fakirlik oranının en düşük olduğu ülkeden bahsediyoruz. Bunları Başbakan kendi ağzıyla ifade ediyor. Fakat diyor ki ama bunu değiştireceğiz. Peki bunun gerekçelendirmesi ne? Bunun gerekçelendirmesi bir takım ideolojik liberal tercihlerin ötesinde o alenen verisel yalanlara dayanıyor. Mesela şu an Fransa'da emeklilik düzeninin finanse edilmesini sağlayan kaynakların milyonlarca euroluk rezervleri var. Fakat bize deniyor ki yeteri kadar para yok, bunun düzenlenmesi lazım. Adil değil. Adil değil deyince kastedilen ne? Daha az kazanan, daha az emeklilik düzeni, emeklilik durumu daha zor durumda olanların düzeninin durumunu iyileştirmek değil, tam tersine daha iyi durumda olanları aşağı çekmek. Ve bu onların adaletten kastettiği bu. Böyle olunca da ki zaten Macron'un seçiminden beri yaptığı reformları da unutmamak lazım. Bunların belki de şu ana kadar en önemlisi zenginlik vergisini ortadan kaldırmasıydı. Bununla beraber emekliliği yan yana koyunca zaten çok ciddi bir sosyal darbe vurmuş oluyor Fransa'ya. Bununla beraber dediğim gibi şey büyüdü. Tepkiler büyüdü ve sokaktaki gösterilere baktığımızda belki de 20 yıldır, 25 yıldır hiç görülmeyen bir karışıklık da görüyoruz. Yani sınıflar arası, meslekler arası, yani toplumun hemen hemen her düzeyinden. Gösterilerde avukatlar var, doktorlar var, akademisyenler var, ilkokul öğretmenleri var, işsizler var. Yani hakikaten de zaten şu an hükümeti en zor durumda bırakan durumda her farklı kesimden bir direnişle karşılaşmış durumda olmaları ve 1995'ten bu yana görülmemiş bir grev dalgasıyla karşılaşmış
olmalı. Geçen sene sarı yelekler üzerinden tartışmalar yapılırken ya işte bunlar da işte böyle orta sınıf, işte benzin yüzünden araçlarıyla işte şehre gelip gittikleri için fiyatlar artınca da böyle tepki gösteriyorlar. Ya bunlar da halk değil ki falan. Böyle biraz böyle bir küçümsemeci bir tavır vardı sarı yeleklere. Ama o çok herhalde bütün bu politikalar eşliğinde böyle kalmayacağı belliydi bir şekilde. Ama herhalde başka bir taraflara da evriliyor mu? Bu da tabii daha sendikaların da dahil olduğu, belki biraz emeklilik diyoruz ama çalışan insanlar büyük emekler harcayıp bu emeklilik hakkını kazanmak için prim günlerini dolduruyorlar vesaire ve sonra da ölmemek istiyorlar, yaşamak istiyorlar. O yüzden tabii herkesi ilgilendiriyor çünkü herkes yaşlanıyor. Bu şey birleşme var mı? Bir sarı yeleklerle üretici güçler ya da sendika mücadele, toplumun geniş kesimleri bağlamında başka bir ivme buradan çıkabilir mi Fransa açısından? Nasıl görüyorsun sen? Nasıl görmek lazım?
Şimdi sarı yelekler üzerinde o zaman da benim söylediğim bir şeyi tekrar edeyim. Sarı yeleklerin tam olarak kim olduğunu ne Fransa'da ne Türkiye'de hemen hemen kimse anlayamadı. Zaten de onu tamamen anladığını söyleyenler de bence yanılıyorlar. Çünkü sarı yelekleri daha önce gördüğümüz Fransa'da alıştığımız hareketlerden ayıran bütün özellikleri zaten belli başlı bir kategoriye sokulmalarının imkansız olmasıydı. Sarı yeleklileri, evet tabii ki sınıfsal bir kategori var içlerinde. Tabii ki bazı siyasi kısaltmalar da yapılabilir. Ama büyük ölçüde hep ne olmadıkları üzerinden anlayabileceğimiz bir hareketti. Yani örgütlü siyasi olmayan, tam olarak kendisini işçi sınıfı olarak ifade etmeyen, en alt sınıfta olmayanlar vesaire vesaire. Fakat bunun dışında tamamen heterojen, İçlerinde sınıfsal olarak da mesela sarı yeleklerin içinde akademisyenler de var. Çeşitli entelektüeller de var. Bunun dışında ama esas olarak örgütsel yapılanmayı tamamen reddeden hem siyasi partilerle hem medyayla, ki bunlar çok anlaşılabilir tabii ki, mesafe olmasına ek olarak sendikalarla da benzer bir güvensizlik ve mesafeyi de ortada tutan vesaire bir hareketti. Ve burada en önemlisi senin de altını çizdiğin o hor görme tam bir turnusol kağıdı gibi oldu. Çünkü sarı yelekleri tümden hor gören kesimin içinde kendisini solda adedenler de vardı, sağda adedenler de vardı. Fakat büyük ölçüde işte Fransa'yı aslında şu an yönetmekte olan ve uzun süredir yönetmekte olan neoliberal damarıydı o. Sarı yelekler üzerine o anti propaganda yapan da buydu. Sarıyelikler üzerindeki baskıyı meşrulaştıran da oydu. Yani mesela 100 bin kişinin yaptığı gösteride ki 50 kişi polisle çatıştığı zaman bütün kameraları oraya dikip de geri kalan 95 bin kişiyle bakmayan da aynı zihniyetin devamıydı. Aynı şekilde içlerinden 30 kişi Yahudi karşıtı olduğu ortaya çıktığı için bütün Sarıyelikleri antisemit, Yahudi düşmanına etiket yapıştıran da vesaire vesaire. Sarıyeliklerin ama kendileri de zaten kurumsal ve örgütlü yapılara mesafeli durduğu için o öyle süre geldi.
Peki onların bu sendikalarla bir teması oldu mu bu en azından son vakalar? Çünkü bu daha örgütlü bir şey. Bu Sarıyeliklerden biraz daha farklı tabii, değil mi?
Tabii tabii. Ya öyle girişimler zaten yıl içinde de defalarca oldu. Ama tabii işte burada da Sarıyelikliler diye bir örgüt yok. Sarıyelikleri temsil eden bir merkez komitesi vesaire yok. Bazı Sarıyelikliler, ya sendikalı Sarıyelikliler tabii ki var. Sendikaların içinde Sarıyelikliler tabii ki var. Temaslar da var vesaire. Fakat şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Sarıyeliklerin baskısı, herkes Sarıyeliklerin gördüğü baskı ve şiddet herkesi şaşırtmışken, dolayısıyla bir sürü insan da aslında Sarıyeliklerin kendileri şiddetli olduğu için böyle derken, geçtiğimiz bir yıl içinde 1 Mayıs gösterilerinde aynen bazen en şiddetli Türkiye'de gördüğümüz baskı manzaralarına benzer gazlamalar ve polis şiddeti, itfaiyecilerin bile yaptıkları gösteride polis şiddetine maruz kalması, artık Fransa'daki, hakikaten hatırlatıyorum, Fransa'dan bahsediyoruz, İnsanların gösteriye korkuyla gitmesi, hatta bir kısmının evde kalması polis şiddetinden korktuğu sebebiyle, aslında Sarıyeliklerin kısmen haklı olduğunu bir kere gösterdi birçok insana. Aynı şekilde reformlar da devam etti ve şimdi bir esas mesele bütünleşme meselesi, bir birleşme var mı? Bunu şu an söylemek çok kolay değil. Çünkü şu an evet herkes sokakta, herkes grevde. Fakat buradan bir devinim çıkacak mı? Buradan yeni bir dinamik oluşacak mı? Bu dinamik solda başka türlü bir bütünleşmeye kucak açabilir mi? Bir kere siyasal olarak da onu çok düşünmüyorum.
Yani biraz herhalde siyasi öncü olmaktan çıkmış bir parti durumu var herhalde, partiler, siyasi partiler bağlamında. Gerçi son seçimlere herhalde etkiler olduğu solun tavrının siyasi hareket olarak, ama onun ötesinde bir onların ivme yakalayamaması çok acayip değil mi tablo böyleyken?
Ama tabii şöyle bir durum var ki bu sadece Fransa özelinde değil, tırnak içinde Batı demokrasileri diye geçen ülkelerin hemen hemen çoğunda karşılaştığımız bir durum var. O da geleneksel anlamıyla temsili demokrasiler denen sisteme güvenin çok çok çok hızlı bir şekilde azalması. Bu bütün ülkelerdeki oy kullanma oranlarındaki düşüşlerde de gözüküyor. En popülist aşırı sağ liderlerin hiç beklenmedik skorlarla yükselmesine, ABD'de Trump gibi birinin kendisini o koltukta bulabilmesinde, bütün bunlar da aslında her seferinde sanki birbirinden kopuk ve çok şaşırtıcı olaylarmış gibi tepki veriliyor genel olarak, ama bütün bunlar birbirleriyle çok bağlantılı bir şey. Yani bu sözünü ettiğimiz neoliberal düzenin içinde oluştuğu temsili demokrasi, yani gayri doğrudan olan dolaylı bir demokrasiye insanların güveni kalmadı. Verilen oyun kıymetinin bilinmediği hissi çok yaygın. Fransa'da demin söyledim, Macron en şiddetli reformları %15'ini aslında altında reel bir oy desteğiyle almış biri olarak yapıyor. Sol partiler hakiki bir alternatif ve de kalıcı seçilme ihtimali gözüken adaylar öne çıkaramıyor. Ve şu an seçim olsa Fransa'da, ki en acıklı tarafı da bu bütün bu sosyal mücadelenin, en önde gözüken iki aday yine Macron ve Marine Le Pen ve muhtemelen her şeye rağmen, bütün bu reformlara ve polis şiddetine rağmen, yine öyle bir ikili seçenek arasında ikinci turda çok büyük ihtimalle geçen sefer olduğu kadar net bir farklı olmasa da Macron yine seçilecek. Şu an Fransa tarihinin en az sevilen başkan, cumhurbaşkanlarından bir tanesi. Halkın %70'i şu anki grevleri destekliyor. Fakat o kadar büyük bir alternatifsizlik söz konusu ki bir dahaki seçimlerde tekrar başa gelme ihtimali çok yüksek. Bunun zaten de bunun yolunu yapmak için de iktidar özellikle aşırı sağla bir düello haline dönüşmesi için çok çaba sarf ediyor ve aşırı sağ temaları gittikçe ortaya çıkarıyor ki en kolay kazanabilecekleri mücadeleyi oynayıp da ona karşı kazanabilsinler diye.
Evet. Peki biraz da bu yüzden mi bu İslami teröre vurgu yapması, laiklikle ilgili adımları Macron'un bu etkili mi diye soracağım birincisi. İkincisi Türkiye'de de çok acayip bir biçimde bu yüzden de hedef oluyor. Gerçi Türkiye'de demokratik gösteri hakkı, grev hakkı, çalışma koşullarından şikayet etmek yani hiç kolay şeyler değil. Fransa'daki gibi bir hak arama mücadelesi yapabilmenin imkanı ihtimali yok ama Türkiye'deki söylem de bir değişik. Hatta kötü emsal olarak sunma ve hani çifte standart biz yapsak bize ne derler diye de bir söylem gelişti. Onu da nasıl görmek lazım diye ikincisi onu da sormuş olayım.
Şey tabii biraz hassas bir mesele. Karşılaştırma yaparak onun üzerinden gitmek. Yani mesela Türkiye ile Fransa'yı karşılaştırmak mı daha doğru? Bugünkü Fransa'yı 10 yıl öncesinin Fransa'sıyla, bugünkü Türkiye'yi 10 yıl öncesinin Türkiye'siyle karşılaştırmak mı? Fransa ve Türkiye arasında benzer farklılıklar hep oldu. Fakat esas düşündürücü ve acıklı olan şey, Türkiye Macron'u ve Macron'un uyguladığı polis şiddetini nasıl görürse, nasıl kendi kamuoyunu pazarlarsa pazarlasın, şu an Fransa'da çok hızlı ve net bir şekilde kötüye bir gidiş söz konusu. Dolayısıyla maalesef bunu böyle söylemek durumundayız. Sosyal mücadeleler açısından mesela Türkiye'de sokağa çıkıp haklarımızı aramak neredeyse imkansız. Fransa'da şu an imkansız değil ama çok net ve hızlı bir şekilde o yöne gidiliyor.
Evet. Yani Türkiye Fransa için kötü örnek teşkil ediyor diyebiliriz buradan.
Hem kötü örnek teşkil ediyor hem de bunlar Fransa'da da yaşandığı için sanki Türkiye'de de yaşanması normalmiş ve meşruymuş gibi de bir izlenim yaratılıyor bir yandan da. Bakın işte hep bize ders vermeye kalkan ülkeler onlar da nasıl yapıyorlar görüyorsunuz demelerini de mümkün kılıyor. O yüzden çifte anlamda çok acıklı ve düşündürücü bir durum.
Peki Ali'cim bir de bu çok az bir iki dakikam kaldı. Toparlayarak rica edeyim bu. Şimdi tabii siyasal İslam üzerinden de tartışmalar var. Fransa'da laikliğin kalesi olarak kendini gören bir ülke. En son bir takım kısıtlamalar da getirildi. Tabii şimdi güvenlik meselesi de var. Avrupa'da bir şekilde konuşuluyor. Gerçi arkasında bir takım istihbarat servisleri vardır yoktur onu bilmek zor ama tabii göçmen toplum ve Müslüman göçmenler de olduğu için bir yandan da aşırı sağda çekme çabaları da olduğu için çok da göze batıyor. Mecbur değiller tabii yani ülkelerini bir İslam ülkesi yapmak zorunda değil Fransa. Öyle de bir bakış açısı var maalesef. Türkiye'de herkes öyle olmak zorunda ve kabul etmek zorundaymış gibi. Sanki burada Hristiyanlar çok güzel kabul ediliyormuş gibi bir resim çiziliyor ama. Bu iş bir de göçmenler üzerinden daha da fazla kaşınacak mı? Ne dersin?
Kaşıma kelimesini ben kullanacaktım zaten. Burada tabii şöyle biraz olayın matrak bir boyutu var. Fransa ile Türkiye yeryüzünde laiklik meselesinin en çok konuşulduğu iki ülke. Fakat ortaklık orada duruyor çünkü iki ülkenin evet hem laiklik anlayışı yani kağıt üstündeki laiklik anlayışı, prensipteki laiklik anlayışı da laikliğin tartışılma biçimi de taban tabana zıt, temelden zıt. Fransa'da esasında laiklik hakikaten ikisinin birbirinden ayrılması ve devletin hiç karışmaması prensibi üzerinde kurulu. Türkiye'de ise hep devlet güdümü altında ve devletin kararlaştırdığı şekilde sunulan bir başka tür bir laiklik anlayışı yüzyıldır hakim. Fakat Fransa'da bir de sosyal realitede çok farklı olduğu için sürekli dönemlerde ve düzenli olarak kaşınan ve genelde zor durumda kalmış iktidarların sürekli kaşıdığı ve aşırı sağda bu şekilde aslında pohpohladığı göçmen ve göçmenlerin çoğu da Müslüman olduğu için tamamen Müslüman karşıtlığı üzerinden yürütülen bir popülist siyaset var. Türkiye'de de çok uzun zaman boyunca laiklik ne zaman zor durumda kalırsa kamuoyunda dalgalanma yaratmak için kullanılan, kaşınan bir şeydi. O açıdan Fransa'da da öyle. Fakat Fransa'da hakiki bir, aslında ciddi bir azınlıkta olan, fakat çok sesi çıkan bir ırkçı kesim var. Ve bu kesim eskiden tamamen siyasi düzenin dışında marjinal bir şekilde kalırken hem aşırı sağın yükselmesi fakat aşırı sağın yükselmesinin esas sebebi de aşırı sağın savunduğu konuların gittikçe manipülasyon yapmak için merkez sağın da kullanıyor olmasıyla. Macron da buna istisna almadı. Hatta Macron'u güya soldan savunan birçok insan Macron'u desteklemeleri için evet ekonomik olarak sağ olabilir ama sosyal konularda tamamen ilerici ve solda diye destekliyorlardı seçim kampanyasında. Macron kadar bu konuyu kaşımış ve İslam karşıtı bir tavır almış Cumhurbaşkanı da Fransa tarihinde yok şu ana kadar.
Evet. Evet.
Dolayısıyla evet, bu konuda çok düşündürücü maalesef.
Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Ali Cantay'la. Daha konuşacağız Fransa'yı. Öyle gözüküyor ki bu işler burada kalmayacak. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Evet. Paris'e bağlandık. Ali Cantay'la sorduk, akademisyen. Hem de iyi bir gözlemci, Fransız toplumunda olup bitenleri ve perde arkasıyla anlamamızı sağladı. Geçen sene kendisiyle yaptığımız yayında, bu sene daha doğrusu bu sene içerisinde Sarı Yelekler vesilesiyle güzel bir şarkı çalmıştık. Herkes de çok beğenmişti. Onu tekrar etmek istiyorum. Anonim biraz, tabii ki seslendiren grubu var ama On Lâche Rien'le veda edelim size. Halkın içerisinden birkaç kelam ve söz olsun Fransızca bilenler için özellikle. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.
Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place. On n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace. On n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser. Faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Parler d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant, tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.